doğa ile ilgili en merak edilen soruları hazırladık bugün senin için. Hazırsan başlayalım.
Siz böyle gergin gergin konuşunca insanlar sizden nefret ediyor biliyorsunuz değil mi? Allah'tan yüzünüz belli olmuyor. Niye böyle çok gerginsiniz, sert soruyorsunuz onu bir söyleyin de yanlış anlamasın arkadaşlar. Müslümansınız değil mi? Elhamdülillah.
Elhamdülillah abi. Konsept böyle abi. Bize bu soruları soranlar nasıl soruyorsa biz de o soruları öyle iletelim istedik.
Evet, başlayalım haydi. Ben hazırım.
Biz insanlar neden dua ederiz?
İnsan acizdir, fakirdir. Fakir derken parası olmayan değil, ihtiyacı olan manasında. Yani bir mikroba yenik düşecek kadar aciziz. 2-3 dakika nefes alamadığımızda ölecek kadar da ihtiyacımız var. Yani oksijenden yer çekimine kadar, atmosferin katmanlarına kadar bir saniye yaşamak için milyonlarca ihtiyacın var senin, benim, hepimizin. Bu kadar ihtiyacı olan, bu kadar aciz olan bir insan. Bir de hayatın içine atıldığı zaman engeller, işte rızık telaşesi, bir sürü problemler yaşayınca aşamadığı engeller karşısında sığınacak bir güç arıyor. Her şeye gücü yeten bir güç arıyor. Yani çözemediğim işimi çözebilecek her şeye gücü yeten bir yaratıcı var. Ben de ellerimi açıp dua edeyim. Onun hükmü her şeyin üzerine geçebileceği için ondan yardım alayım ki bu önümdeki engeller, acizlikler, ihtiyaçlar, rızık telaşı gibi şeyler çözülsün diye insan dua eder. O yüzden insanlar insanlık tarihi boyunca hep dua etme ihtiyacı hissetmiştir. Çünkü sürekli hayat boyunca herkes engellerle karşılaşmıştır.
Peki dualarımızın gerçekten Allah'a ulaştığına bir delilin var mı?
En basit delil dualarımızın kabul olması. Yani her Müslüman hayatına şöyle bir baksa, yani yaşadıklarımızın %99'dan fazlasını unutuyoruz ama şöyle bir baksa herkes, evet ya benim çok kabul olan duam var diye hisseder. Hani böyle genel dualar değil, spesifik duaları diyorum. Genel hani Allah'ım rızık ver, Allah rızık verdi. Hani bu tesadüfler dairesinde olabilir diye düşünebilirsin belki ama bazen çok özel bir şey istiyorsun. O özel şey gerçekleşiyor. Demek ki duan Allah'a ulaşıyor. Hatta Allah'a ulaşmakla kalmıyor. Allah onu kabul edip kudretiyle senin üzerinde bunu tecelli ettiriyor. Mesela Serkan Aktaş'ın çok ilginç bir olayı var, onu anlatayım. Sözler Köşkü'nü yeni kurmuşuz. Çok heyecanlıyız. Cami çıkışlarına gidiyoruz, okul çıkışlarına gidiyoruz, kartlar dağıtıyoruz falan. Serkan da biyoloji fakültesinde okuyan birisi. Evrimi anlatıyorlar, ateizmi anlatıyorlar. Cuma'ya gitmiş, ellerini açmış Allah'a demiş ki Allah'ım yani bu iman hakikatlerini, İslam'ı bilimsel, felsefi olarak da anlatabilen, hani okulda öyle yükleniyorlar ya, bir yer yok mu bana nasip et diye dua ediyor. Biz de o hafta o caminin, Fidanlık Camisi'nin çıkışına gitmişiz. Osman Yeken kart dağıtıyor. Osman veriyor kartı Serkan'a. Serkan kartı alıyor. Kartın üzerinde Sözler Köşkü yazıyor ve şu yazıyor. İslami ve felsefi sorulara cevaplar aradığımız Sözler Köşkü'ne seni de bekleriz diyor. Şimdi bu onun için çok anlamlı bir şey. Biz de kendimiz için en az 100 tane böyle olay yaşamışızdır. Duamızı duyan birisi var. Böyle havaya dua etmiyoruz, boşluğa dua etmiyoruz. Delilin nedir? Her insanın, her Müslümanın 100'den fazla böyle olay yaşamış olmasıdır.
El açıp dua etmektense gerçek manada koşturup mücadele etmek, yani bu işi savaşarak kazanmak daha mantıklı değil mi?
Yani iki çeşit dua var. Kavli dua var. Ellerimizi açıp Allah'tan istememiz. Bir de fiili dua var. Yani bizzat o işe teşebbüs etmemiz de bir dua aslında. Mesela ben bir tohum alsam, E5 karayolunun üzerinde atsam, ağaç çıkmasını istesem ve ellerimi açsam, dua etsem, desem ki Allah'ım buradan bir ağaç ver. Allah isterse orada ağaç çıkmaz mı? Çıkar tabii ki, sonsuz güç sahibi. Peki Allah istiyor mu? İstemiyor. Yani Allah'ın adeti bu şekilde gelişmiyor. Allah şunu istiyor. Fiili dua yap kulum diyor. Kavli duayı da yap diyor ama fiili duayı da beraber yap diyor. Onu diyor toprağın altına koy, suyu ver diyor. Asfaltın üzerine koyma diyor. Yani dediğinle birlikte kavli duayı yaptığımız zaman çok güçlü oluyor. İllet-i taamme diye bir şey var. Mesela bir şeftali ağacının şeftali ağacı olabilmesi için 100 tane sebep lazım diyelim ki daha fazla. İşte tohumuydu, atmosferiydi, gübresiydi, birçok şey lazım. 100 tane sebep. 100 tane sebep varsa o şeftali ağacı olur diyemiyorsun. Bir de Allah'ın meşiyeti, yani Allah'ın dilemesi lazım. Biz buna 101. sebep diyelim. Bütün sebepler var. Bazen değil mi? Bütün sebepler oluyor. Ama o şey gerçekleşmiyor. Allah'ın meşiyeti işin içine girmemiş. İşte bizim kavli dua kısmımızda o 101. sebep. Yani meşiyeti ilahi, Allah'ın dilemesini sağlıyoruz. Yani meşiyeti ilahi varsa o 100 sebep normalde olmayacak olsa bile Cenab-ı Hak onları da pozitife çeviriyor ve hepsi oluyor. Eğer o meşiyet 101. sebep yoksa 100 sebep bir araya gelse de halka tamamlanmıyor. Koşturup mücadele etmek lazım ama elleri de açmayı unutmamak lazım.
Deprem olur dua edelim, yangın olur dua edelim. Edelim de duayla yangın söner mi?
Furkan suresi 77. ayette Allah buyuruyor. قُلْمَا يَا بَأُبُكُمْ رَبِّ لَوْلَا دُوَاكُمْ Duanız olmazsa ne değeriniz var, ne öneminiz var diye. Yani bu mantıkta bakacak olursak, duanın hiçbir faydası yok, bir değeri yok. Hayır, Rabbimiz öyle söylemiyor. Rabbimiz diyor ki duan yok ya, hani dua etmiyorsun ya. Bir insan olarak o zaman ne önemin var, ne değerin var manası çıkıyor. Buna biraz böyle sinirleniyorum bu bakış açısına aslında. Neden? Ya materyalist gibi Müslüman veya deist gibi Müslüman. Yani Allah kainatı yaratmış, haşa çekilmiş. Ya istediğin kadar dua et, boşluğa gidiyor. Allah artık bizimle beraber değil gibi bir mana, buna mı inanıyor yani bu soruyu soran Müslüman? Allah bu kainatı yaratmıştır ve bizim sesimizi duyar, dualarımızı dinler, kudretiyle tecelli eder. Ha, işin fiili dua kısmını aksatınca bu sözler gelebiliyor. Mesela orada sel olmuş. Sen diyorsun ki dua edelim, dua edelim arkadaşlar ama hiçbir fiili dua yok. E tabii insanlara bakınca diyor ki kardeşim olur mu böyle diyor. Çünkü bizim dinimizde fiili dua ile birlikte, kavli dua birlikte uygulanan bir şeyken sadece kavli duayı edip fiili duayı aksattığın zaman insanlara bunu söyletebilirsin. İşte o tohum örneği gibi oluyor. Tohum asfalta atıyorsun E5'e. Haydi beyler ellerimizi açalım. Rabbimiz bize buradan bir ağaç versin. Allah'ın adeti bu şekilde gerçekleşmiyor. Mesela benim başımdan geçen bir olayı anlatayım size. İngilizce sınavında 100 soru var. İyi çalışıyorum ama hani benim netlerim iyi değil. En böyle kolay sınavlara girsem bile 90 net yaptığımı hatırlamıyorum. Annemin ağzı çok doğalıdır. Ege Üniversitesi'nde girdim sınava. Annem başladı binayı tavaf etmeye. Okuyor, üflüyor. Ben içeride böyle çözüyorum. Sınavın sonuna doğru böyle çok garip bir şekilde birkaç soruyu silme isteği geldi içime. Sildim soruları, tekrar yaptım. Sınav sonucu bir açıklandı. 96 doğru 4 yanlış yapmışım. Mesela İngilizce seviyesi benden her harikarda, bütün sınavlarda çok daha iyi olan arkadaşlarım vardı mesela. Ben onlardan daha iyi yaptım. Eğer benim girmemem hayırlısıysa annemin ettiği dualar şu şekilde kabul olacaktı. Fatih 10 net yaptı, Fatih 50 net yaptı, geçemedi. Olumsuz olduğunda da duana cevap almış olabiliyorsun. Bunu da atlamamak lazım. Duanın bir tesiri var. Lütfen materyalist gibi düşünme kardeşim ya. Tamam, materyalist gibi, deist gibi düşünme. Bak tebessüm edebiliyorlar ya arada, gülebiliyor kardeşlerim maşallah.
Ayette her duaya cevap var deniliyor. Ama dua ettiğim halde bir sürü gerçekleşmeyen dualarım var. Bu nasıl oluyor?
Her duaya cevap var diyor. Her duayı direkt istediğin gibi kabul edeceğim demiyor. Cevap vermek şeklinde bir ifadesi var. Cevap vermenin de farklı farklı şekilleri olur. Mesela şöyle bir örnek veriyor Bediüzzaman Hazretleri. Gidiyorsun doktora, diyorsun ki ben şu ilacı istiyorum diyorsun. Doktor bakıyor, hakikaten o ilaç sana şifa olacak. Onu veriyor sana. Veya bakıyor ondan daha iyi bir ilaç var senin için. Senin istediğini değil, daha iyisini veriyor sana. Veya ilaç kullanmaman gerekiyor. Vücudun onu kaldıracak durumda değil. Sana hiçbir şey vermiyor. Aynen öyle, biz de Cenab-ı Hak'tan bir şey isteriz. Hikmetliyse Allah bize onu verir. Ama daha iyi bir şey varsa Allah bize onu verir. O alana hiç girmememiz gereken bir durumsa Allah bize onu hiç vermeyerek bizi korur. Bu da bir cevap verme şeklidir. Hatta denilir ya, ahirette en çok şükredeceğimiz şeylerden bir tanesi kabul olmayan dualarımızmış. Yani iyi ki kabul etmedin Allah'ım, ben o işin sonunu göremedim gibi. Mesela İskender bir erkek evlat istedi. Allah'ım erkek evlat, erkek evlat, erkek evlat derken Cenab-ı Hak da Hazreti Meryem gibi bir kız nasip etti. Şimdi denir mi İskender'in duası kabul olmadı, Allah onun duasını kabul etmedi. Allah onun duasını istediğinden daha evla bir surette kabul etti. İşte dualar da bu şekildedir. Ama biz böyle çocuk gibiyiz. Bisiklete bir takar çocuk. Ya bisiklet istiyorum, bisiklet istiyorum, bisiklet istiyorum. Daha iyisini alırsın mesela, bisiklet istiyorum demeye devam eder ya. Biz de labirentin içinde yolun sonunu göremeyen insanlar olduğumuz için, Cenab-ı Hak da bütün labirente hakim olduğu için bazen Allah'ın müdahale edip bizim kararlarımızı geri çevirmesi, istediğimiz ilacı vermemesi çok büyük bir hikmet ve çok büyük bir şefkat.
Ateistler veya dua etmeyen, hatta ibadetlerle hiç alakası olmayan bazı insanlar bile çok güzel dünyalarda yaşayabiliyor. Çok zengin ve çok mutlu hayat yaşıyorlar. Çok dua eden ve ibadetlerine, namazlarında devamlı olarak devam eden bazı insanlar bakıyorsun çok fakir bir haldeler. Sence de bu durumda bir problem yok mu?
Yani sen gidiyorsun akbile basıyorsun, bakiyeniz yetersiz diyor. Şoförle göz göze geliyorsun. Adam yan taraftan Ferrari'siyle sol şeritten yapıştırıyor, geçiyor. Adam ateist, elinde dua silahı yok. Bu kadar güzel bir hayatı var. Sen mütemadiyen dualar ediyorsun ama yok, bakiye hala yetersiz. Çıkarın kağıtları diye bir şey vardı eskiden, bilmiyorum hala var mı liselerde. Çıkarın kağıtları diye hoca bir anda sınava sokardı böyle ortamı. Kağıtlar geldi önümüze, 100 soruluk bir test sorusu. Ama sınavda bir gariplik var. Kağıtları dağıtınca herkes böyle bir göz göze geliyor, bir yanlışlık mı var diye. Her sorunun altında bir tane şık var, A şıkkı var. Başka şık yok, 100 sorulu bir test. Sınav bitince herkes 100 alır değil mi? Hani biri de demez ulan bu soruyu boş bırakayım, kesin bununla bir şey var lan filan demez değil mi? Herkes yüzü çakar geçer yani. Ve sonra insanlar şöyle itirazda bulunmaya başlar. Ya bu imtihanın pek bir sırrı kalmadı. İmtihanın pek bir amacı kalmadı galiba. Niye bizi bu imtihanı aldınız? Herkes yüz aldı. Saçma olmadı mı? Hani Çalışan çalışmayan ayırt edecektik. İşte dünyada şu anda geldik. Ateisti, zengini, fakiri, Müslümanı bir sınav içindeyiz. Ve imtihan sırrının kalkmaması lazım. Şöyle düşün, gökyüzünde bütün yıldızlar yok oluyor ve sonra sırayla bazı yıldızlar belirmeye başlıyor. Ve La ilahe illallah Muhammeden Resulullah yazıyor Arapça ve Türkçe. Ne olur, imtihan sırrı kalır mı? Ve öyle bir yıl boyunca öyle kalıyor. Artık imtihan sırrı kalktı. Herkes iman etmeye mecbur oldu. Aklı icbar etti. Ama imtihan sırrı bize ne diyor? Akla kapı açacaksın diyor. İradeyi elinden almayacaksın diyor. Mesela Dubai'de o büyük gökdelenlerin olduğu bir gökdeleni hayal edelim. Orada tabii ecnebiler de var, Müslümanlar da var. Bina yıkılıyor. Sonra bir bakıyoruz, bütün Müslümanlar içeriden sağ bir şekilde çıkıyor. Hani dualı ya Müslümanlar. Hepsi Allah'tan ölmemeyi istemişlerdi o anda. Herkes sapasağlam çıkıyor. 600 tane Müslüman sapasağlam. Müslüman olmayan 400 kişinin hepsi ölmüş. Sonra bir bakıyoruz, şehrin her yerindeki gökdelenlerde hep aynı durum var. Aynı gökyüzünde La ilahe illallah yazmak gibi imtihan sırrını kaldıran bir şey olmaz mıydı? Aynen öyle de. Müslümanların hepsi zengin. İslam'dan çıkanları aniden fakirleşiyor. Ateistlerin hepsi fakir. Böyle bir şey olsaydı yine imtihan sırrı kalmayacaktı. Ha o zaman nasıl olması lazım bu işin? Karışık olması lazım. Müslümanlardan zengin olan da olabilir, fakir olan da olabilir, ateistlerden zengin olan da olabilir, fakir olan da olabilir. Yani bu dünya bir imtihan meclisi olduğu için, asıl dengeler ve adalet ahirette kurulacağı için, yani fakir adama mükafatı ahirette gani gani verilip orada terazi dengeleneceği için oraya bakmadan burada konuşmamak lazım.
Ben bir dua ettim. Başkası da benim duamın aksine bir dua etti. Mesela ben birine kavuşmak için dua ediyorum. O da başka birine kavuşmak için dua ediyor. Hangimizin duası kabul olacak?
Herhalde mantıken düşündüğü zaman herkes şunu söyler. Herkesin duasının bizzat kabul olmaması lazım. Çünkü birbirinden farklı şeyler hissediyoruz. Eğer herkesin duası aynen kabul olacaksa ne olur? Kaos olur. Herkesin duasının istediği şekilde gerçekleşmemesi lazım. Çünkü insan kendisi için neyin hayırlı, neyin şer olduğunu çok geç anlayabiliyor bazen. Peki bu durumda ne olacak diyorsan, Cenab-ı Hak hikmetiyle bakacak, kimin kime kavuşması hayırlı, kimin kime kavuşması doğruysa o şekilde o duayı kabul edecek.
Ettiğim duayla ilerideki evleneceğim kişi veya kaderim değişir mi?
Ya bu soruyu soranlar genelde şu amaçla soruyor. Yani Allah kaderiyle benim evleneceğim kişiyi belirlemiş, ben istediğim kadar dua edeyim, onu değiştiremeyecek miyim? Yoksa dua edeyim mi diye bu manada soruluyor genellikle. Doktor misalini hatırlayalım. İstediğimiz kişi bizim için hayırlısıysa bu Allah'ın malumudur, bize onu nasip edebilir veya daha evlasını nasip edebilir. Veya Allah sana bir sabır imtihanı vermek istiyordur. Senin istediğin kişi senin için dünyada çok iyi olmasa da ahiretin için hayırlı olacaktır ve Allah seni bir imtihana sokmak istiyordur. Böyle bir ihtimal de gerçekleşebilir. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Kaderi ancak dua geri çevirir, ömrü ancak iyilikler arttırır. Kişi ancak işlemiş olduğu günah sebebiyle rızıktan mahrum kalır. Cenab-ı Hak senin evleneceğin kişiyle ilgili tayin etmiş olduğu kişi değişen kaderdeyse, bir değişen kader var, bir değişmeyen kader var. Değişen kadere ne diyoruz biz? Lef-i mahfı ispat diyoruz. Değişmeyen kadere lef-i mahfuz diyoruz. Eğer değişen kaderde böyle bir şey varsa, hadisten de anlaşıldığı gibi dua ile Cenab-ı Hak onu daha evla bir surete senin için alabilir. Tabii ki olayların en son hali, gerçekleşmiş hali, lef-i mahfuz dediğimiz değişmeyen kaderde Cenab-ı Hakk'ın ilminde malumdur. Allah'ın ilminde malum olmayan hiçbir şey yoktur. Yani ne yapayım ben, dua edeyim mi? Dua et Cenab-ı Hak senin karşına hayırlı bir insan çıkartsın.
Halk arasında bedduanın beddua eden kişiye tekrar dönüp dolaşıp geleceği söyleniyor. Bu doğru mu?
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuyla ilgili hadisleri var. Lanetlemek ifadesiyle geçiyor bazen. Yani lanetlemek, beddua etmek aynı manada kullanılıyor. Bir hadiste Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ben lanetçi olarak gönderilmedim diyor. Tirmizi kaynaklı bir hadiste Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine lanetlemenin yerine vardığında haksız yere yapıldığını görünce sahibine geri döneceğini belirtiyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani haklı bile olsa beddua etmemek gerekiyor. Kendini haklı zannedersin mesela, haksızsındır, sana geri dönebilir beddua. Haklı da olsa etmemek lazım. Eğer beddua gittiğinde haksız yere yapılmışsa geri dönmesi muhtemel ve bu çok tehlikeli bir şey. Bazen tabii geri dönmeye de bilir. Bana beddua edildi. Ama ben haklıyım. Neden ona geri dönmedi de denmez. Cenab-ı Hakk'ın onun içinde bambaşka bir hikmeti vardır. Yani böyle iki olay yaşadın diye böyle bedduayı basmak yanlış bir olay. Taşlıyorlar biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı. Yani Cebrail Aleyhisselam gelip, yani Cenab-ı Hak bana emretti. Sen istersen ya Resulallah, Cenab-ı Hak bu dağları onların başına yığacak. İstiyor musun ya Resulullah deyince ben rahmet peygamberi olarak gönderildim diyerek bunu istemiyor. Yani Cenab-ı Hak orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam imtihan ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada bedduayı etse ki yani taşlanmışsın yani. Normalde bize böyle bir şey olsa değil mi? Biz o sinirle evet onların da başına bu olay gelsin diye bedduayı belki basardık. Yani biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan aldığımız ahlaka göre haklı da olsak beddua etmemek lazım.
Dilek tutmak dua yerine geçer mi? Dinimizde yeri var mı bunun?
Çok yaygın tabii. Bizim kültürümüzde de çok yaygın. İşte çaput bağlama şeklinde oluyor. Bazen mum yakma şeklinde oluyor. Bazen yıldız kaydı hadi dilek tut şeklinde oluyor. Mesela şey var, yere batan sarnıcına gidip işte orada para atmak falan var. Bir arzumuz olduğu zaman Allah'tan isteriz değil mi? Allah dışında hiç kimsenin kudreti yoktur, tesiri yoktur. Ama sen eğer başka bir şeyden istiyorsan dini açıdan epey sıkıntılı bir şey yapıyorsun. Anlatabildim mi? Hani Allah'a dua edip Allah'tan istemek varken başka şeylerden medet umuyorsun. Ya yıldız kaydığı zaman ben dilek tutuyorum ama ben yine Allah'tan istiyorum ya. Şirk koşuyormuş muamelesi yapma bana diyorsan tamam yine yanlış bir şey yapıyorsun. Çünkü ibadetlerin şekli vardır. Mesela namaz kıldığın zaman amuda kalkıp namaz kılınır mı? Ya ben Allah'a kılıyorum ya abi böyle yapıyorum ben elle mi? Hayır, ibadetin bir şekli vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde ayette geçen bu şekilde yapın dediği şekiller vardır. Onun dışındaki şekillere biz ne diyoruz? Bidat diyoruz. Yani din dışı şeylerin dine sokmak bidattır. Ve bu yine büyük günahlar sıralamasındadır. Ha diyorsan ya ben illa böyle dilek gibi bir şey yapmam lazım diyorsan dinimizde sünnet olan hacet namazı var değil mi? Hacet namazı kılarsın. İstediğini Cenab-ı Hakk'a namazda arz edersin, dua edersin. Bu şekilde de dileğini Allah'tan istemek. Ya zaten Allah dışında bir şey istemek ne kadar saçma. Mesela şu masaya bakıp şunu der misin? Ya benim çok ciddi bir sıkıntım var. Bir türlü çözemiyorum. Bir yardımcı olsana ya der misin? Çünkü bu sana yardımcı olamaz. Bunu biliyorsun. Dilek tuttuğun şeyler kainatın halikı mı? Kainatın idarecisi mi? Şundan istemek gibi bir şey. Saçma bir şey. O yüzden her şeye gücü yeten Allah'tan istemek lazım.
Milyonlarca Müslüman daima dua ediyorlar fakat Müslüman ülkeleri hep perişan vaziyette. Buna bir cevabımız var mı?
Ya bu Bediüzzaman Hazretleri'nin de 20. lemada uzun uzadıya anlattığı bir mevzu ve 5 cilt kitap yazılabilir bunun sebepleriyle alakalı. Ben Yusuf İslam'la cevap vereyim. Cat Stevens diye İngiliz çok popüler bir şarkıcıyken bir anda Müslüman olma kararı veren bir adam Yusuf İslam adını aldı. Yusuf İslam diyor ki, iyi ki diyor önce Kur'an'ı tanımışım sonra Müslümanları tanımışım. Eğer önce Müslümanları tanısaydım belki Müslüman olmayabilirdim diyor. Yani bir takım yanlış uygulamalardan dolayı. İslam mükemmeldir, Kur'an mükemmeldir ama Müslümanlar değil. Mesela bir doktor düşünün. Alıyor hastalardan normalde 500 lira para alması gerekirken 20 bin lira para alıyor. Onları korkutuyor bir yandan. Bak az işte ömrü kaldı bunu ben çözebilirim diyor. Bu da ayyuka çıkıyor gazetelerde yazıyor. 5 kişilik bir doktor ekibi fahiş fiyatlarla insanları dolandırıyorlar. Tıp fakültesini mi suçlayalım yoksa bu 5 doktoru mu suçlayalım? Bakıyoruz tıp fakültesinin kitaplarına böyle bir eğitim verilmiş mi? Verilmişse evet o kitabı suçlayacağım. Ama bakıyorum böyle bir eğitim verilmemiş. Uygulamada bu 5 doktor bu şekilde hareket ediyor. Suç. Doktorların tıp kitaplarını, aldığı eğitimleri suçlamıyoruz. Aynen öyle de baktığımız zaman Müslümanların, bir takım Müslümanların ahlakına kötü. Hemen bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere. Bakıyoruz böyle bir ahlak yok. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ahlakların en ahlaklısı. Bu insanlar bu kitaptan yola çıktığını söylüyorlar. Ama demek ki bu kitabı anlamamışlar veya anlamışlar ama uygulamak istemiyorlar diye bir sonuç çıkartırız. Doğru mu? Yani Müslümanların geri kalma sebebi İslam'dan uzak durmalarından kaynaklı. Tarihe baktığımız zaman şunu görüyoruz. Ne zaman Müslümanlar Kur'an'a sımsıkı sarılmışlar, onun emir ve yasaklarına göre hareket etmişler, çok şaşalı dönemler yaşamışız. Özellikle Endülüs Emevi Devleti, Osmanlı'nın o şaşalı dönemleri dünyaya adaletle hükmedip mazlumların hakkını savunabilecek bir güce erişilmiş. Demek ki Kur'an'da ve İslam'da bir sıkıntı yok. Hatta Japon başkumandanı ne diyor biliyor musunuz? Müslüman olmamasına rağmen. Bizim tarihimizi inceliyor ve diyor ki ne zaman Müslümanlar diyor dinlerine sımsıkı yapışmışlar, terakki etmişler. Ne zaman ellerini gevşetmişler, tedenni etmiş, alçalmışlar diyor. Ona yapıştığın zaman yükseliyorsun, elini gevşettiğin zaman alçalıyorsun. Bu bile aslında İslam'ın hak ve hakikat doğru olduğunun bir ispatıdır. Dolayısıyla şu anda İslam ülkelerinin geri kalma sebebi İslam'dan geri kalmaları, Kur'an'dan geri kalmalarıdır.
Sorularımıza cevap verdiğin için teşekkürler. Bir dahaki çapraz sorgun bölümünde daha zor sorularla karşında olacağız.
Kralınız gelsin. Hep böyle diyorsunuz da. Yani sorular var, cevaplar var. Elhamdülillah. Kendimize değil, Kur'an'ımıza güveniyoruz. Biz yoksa bu zor soruların içinden asla çıkamazdık. Yani bir Hristiyan'a sorduğun zaman bu soruların cevabı yok. Çünkü böyle bir eğitimleri yok. Hadis-i şerifler diye kütüb-ü sidde dediğimiz, değil mi? Dev bir külliyat var elimizde. Yani onların kaynaklarında bırakın hani İsa Aleyhisselam'ın işte yaşanmış olduğu şeylerin hadis gibi anlatılmasını. İncil'in bile sıhhatiyle ilgili sıkıntıların olduğunu kendileri dahi biliyorlar. Bizim elimizde Kur'an'ımız var. Hadis-i şeriflerimiz var. İslam alimlerimiz var. Biz de onları güzel güzel okur, güzel güzel cevaplarsak hepsine veririz. Peki. Allah'a emanet. Ben de memnun oldum. Teşekkür ederim. Kameraman ekibim, size de teşekkür ederiz. Kimse sizi tanımıyor. Kimse size değer vermiyor. Ama siz bizim gönlümüzün en güzel yerinde tahtınızı kurmuşsunuz. İnandın mı?
Yok.
Ben de inanmadım. Hadi Allah'a emanet.